Ayrım 19. Sayfa 209. Bu alıntının başındaki açıklama aynen şuna benziyor. Adamı öldürüyor, sonra da yanına gidip ağlıyor. Başında değer bakımından 3. sıraya konan icma, kuvvet bakımından 1. sıraya konuyor. Kur'an ve sünneti öldürüyor. Açıklamanın sonunda da başına gidip ağlıyor. Bu alıntı resmen ilahiyat alanında bir cinayettir. Usulcüler dediklerine göre daha önceki usulcülerden aldıklarını ifade etmektedirler. Daha öncekilerinin ileri sürdükleri bu açıklamayı neden sorgulamıyorlar? Akademisyenlik bunu gerektirmez mi? Ayrıca alıntıda Kur'an'da nesih, tafsis, yorum ve ihtimale açık olma gibi kusurların olduğunu gidilmekte ve olanca güçleriyle Kur'an ile alay edilmektedir. Demek ki icmada nesih, tahsis, yorum ve ihtimale açıklık olmadığından kuvvetlilikte öne geçmektedir. İşte bu bir bilimsel cinayettir. Bu yazıyı yazanlar aynı zamanda Kur'an'a nesih olduğunu da kabul etmektedirler ki bu da başka bir cinayet olmaktadır. İşte böylesine beşeri bilgileri, yani icma ve içtima gibi konuları Kur'an ve sünnetin önüne geçirmek için büyük hataların işleneceğini bildiği için Yüce Allah Hucurat suresinin 1. ve 16, Yunus suresinin 18, Hakka suresinin 44-46, Nahl suresinin 116. ayetlerini göndermiştir. Şimdi bu ve diğer ayetleri ele alabiliriz. Ey iman edenler! Allah'ın ve peygamberin önüne geçmeyin. Allah'a saygı duyun. Şüphesiz ki Allah işitendir, bilendir. Bu ayetin açıklamasına bir soru ile başlayabiliriz. Bizler Allah ve peygamberleri ile mi yürüyoruz? Ya da onların önüne geçmemiz yasaklanmaktadır. Bu öne geçiş maddi anlamda hareketi ifade etmekten ziyade manevi bir durumu gündeme getirmektedir. Konu tamamen dini ilgilendiren bilgi ve hükümlerle alakalıdır. Bu surenin 16. ayetine gidersek konuyu daha iyi anlayabiliriz. De ki, siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Demek ki Ahzab 36'da olduğu gibi Allah'ın ve peygamberin önüne geçmek, kendi fikirlerini, arzularını Allah'ın emirlerinin önüne geçirmek veya ondan üstün tutmak demektir. Bu konu insanlık tarihinin başlangıcından beri temel konulardan biri olmuş ve olmaya devam etmektedir. Onun içindir ki Hazreti Muhammed'e gelen vahide aynı konu yer almakta ve müminlerin buna dikkat etmesi emredilmektedir. Bu emir İslam'ın şartlarının ikincisi olmalı ve tevhid kelimesinden sonra gelmelidir. Müslümanların bir kısmı kendi görüşlerini veya başka bir beşerin görüşünü Kur'an'ı önüne geçirip dini hüküm olarak insanlara sunmaktadır. Ona dinin bu konudaki hükmü nedir diye soru soruyorsanız o da Kur'an'a bakmadan beşeri yazdığı kitaptan sana görüş beyan edip fetvasını veriyor. Allah'ın peygamberi böyle mi yapmıştır? Hazreti Peygamber, ben bana vahyolunundan başkasına uymam. Parantez, Yunus 15. Hükmü ile yükümlü değil miydi? O zaman neden bu insanlar Allah'ın vahyini ve Hazreti Peygamber'in tatbikatını bırakıp başka kitaplara giderler? İşte bu durum Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmek olur. Beşeri görüşü veya düşünceyi, vahyi ve onu tebliğ edenin önüne geçirmek yasaklandığı için haramdır. Öyleyse ne yapmalıyız? Din ile dini kültürü birbirinden ayırıp da konuşmamız gerekiyor. Kur'an dinin kaynağı olduğundan onunla fetva verirsek, ondaki hükmü bildirirsek dini anlatmış oluruz. Ama onun dışındaki kitaplardan konuşursak dini kültürden konuşmuş oluruz. Halka bu dindir, bu ise dini kültürdür demek zorundayız. Dinin koruyucu Allah'tır. Peygamber onu tebliğ eder, hayata uygular ama din koyamaz ve ona bir harf bile ilave edemez. Onun için din eğitimcileri Kur'an'ın dindeki yerini, Hazreti Peygamber'in yerini ve görevini, din alimlerinin yerini ve görevini iyi tespit etmeli, sınırlarını belirlemeli, onların birbirine karıştırmamalı ve onları Allah'ın alternatifi olarak göstermemelidir. Eğer alimlerin görüşü din olsaydı, o zaman birbirinin kafiri olurlardı. Çünkü birbirinin görüşünü reddediyor ve bu ihtilafa düşüyorlar. Bu dini hüküm reddedilince ne olur? Diğer taraftan, dinde ihtilaf olmaz. Dinde ihtilaf edenler, Yüce Allah tarafından zalim olarak ilan edilmektedirler. Yüce Allah'ın demediğini demiş gibi fetva vermek Allah'a bir iftiradır. Allah'ın helalini haram, haramını da helal yapmak zulümdür. Şu ayetler buna dikkat çekmektedir. De ki, Allah'ın kulları için yarattığı süsü ve temiz rızıkları kim haram kıldı? Parantez, Araf 32. De ki, Allah'ın size indirdiği rızıktan bir kısmını helal, bir kısmını da haram kılmanıza ne dersiniz? De ki, Allah mı size izin verdi, yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Parantez, Yunus 59. Demek ki Allah'ı haram kıldığını kimse helal, helal kıldığını da kimse haram edemez. Din, beşer mücadelelerinden uzak tutulmuştur ve tutulmalıdır. Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak bu helaldir, şu da haramdır demeyin. Çünkü Allah'a yalan, iftira etmiş olursunuz. Şüphesiz Allah'a iftira edenler kurtuluşa eremezler. Parantez. Nahl 116. Başkalarının arzularına ve isteklerine göre fetva vermek de Allah'ın peygamberinin önüne geçmektir. Bir grubun, bir cemaatin, bir mezhebin, bir tarikatın bakış açısını veya dünya görüşünü ya da anlayışını dikkat ederek dinde fetva vermek de Allah'ın hükmünün ve peygamberinin uygulayışının önüne geçmek olur. Yüce Allah'ın emrinin, isteğinin ve hükmünün önüne hiç kimse istediği görüşü ve anlayışı geçirilemez. İşte şu ayetler bunu şiddetle yasaklamakta ve Hazreti Peygamber örneğiyle konu anlatılmaktadır. Müşrikler, bize karşı başka bir şey uydurman için az kalsın sana vahyettiğimiz şeyden seni saptıracaklardı. O zaman seni dost edineceklerdi. Eğer biz seni sağlam tutmasaydık gerçekten neredeyse onları birazcık meyledecektin. O zaman hiç şüphesiz sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için bir yardımcı bulamazdın. Parantez. İsra 73-75. Ey peygamber! Eşlerinin rızasını göstererek Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun? Parantez. Tahrim 1. Yüce Allah, bir beşerin veya bir grubun arzusunu yerine getirmenin ve görüşü doğrultusunda dini fetva vermenin ne denli kötü olduğunu Hazreti Peygamber'in yaptıklarıyla açıklamakta ve hükme bağlamaktadır. İşte İslam aleminde birilerinin rızasını elde edecekler diye dinde fetva verenlerin çoğalması İsra 75'te belirtildiği gibi hayatın sıkıntılarına uğramamıza neden olmaktadır. Böyleleri vardır ki, bakın ben falan mezhebin adına konuşuyorum diyor da Allah'ın vahyine göre konuşuyorum demiyor. İşte dinde fetva verirken, görüş beyan ederken kime göre ve kimin arzusuna göre beyan ettiğimiz çok önemlidir. Hiç kimsenin arzusu, görüşü Yüce Allah'ın ve peygamberinin önüne geçirilemez. Böyle davranmak dini bir edeptir, ahlaktır ve dini bir uygulamadır. Allah'a saygı duyun. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Ayetin bu kısmı Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmemenin takva ile alakası olduğunu işaret etmektedir. Onun için buradaki fetva ile ilgili olarak emir Allah'a saygı duymak olarak manalandırılır. Dini konularda Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmek saygısızlık olacağından takvayı yaralamaktadır. Yüce Allah'ın dini konularda yaptığımız konuşmaları işittiğine ve bildiğine inanarak gelişi güzel fetva vermemek takvanın da kendisine olmaktır. Eğer peygamber bize atfen sözler uydurmaya kalkışsaydı elbette onu bundan dolayı kıskıvrak yakalardık. Sonra da onun şah damarını keser atardık. Hiçbiriniz buna mani bile olamazdı. Parantez. Hakka 44-47. İşte bu ayetler Hazreti Peygamber'in Kur'an'da bir harf bile ilave edilmediğinin delili olmaktadır. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmaya kalksaydı Yüce Allah Kur'an'ın Hazreti Peygamber'in sözü olduğu iddia edenlere cevap vermektedir. Bırakınız tamamını yazmayı, yazıp da Allah'tandır demeyi bir harf bile ilave etmiş olamaz. Yüce Allah bu, bazı sözler ilave etme ihtimalini gözeterek konuya açılım getirmektedir. Elbette onu bundan dolayı kıskıvrak yakalardık. Sonra da onun şah damarını keser atardık. Aslında ayette bil yemin, sağ elini anlamına gelen bir ifade vardır. Sağ elini yakalamak, onu hareket etmekten alıkoymak, gücünü kesmek demektir. Çünkü sağ el gücü ve işi yapmayı ifade etmektedir. Böylesine kıskıvrak yakalamanın amacı onu şah damarını kesmektir. Bir hayvan boğazlanmak için önce hareketsiz hale getirilir. Kıskıvrak yakalanır. Sonra da şah damarı kesilir. Yüce Allah aynı şeyi uygulayacağını söylemektedir. Ayette geçen elvetin kelimesi kalp damarı, atar damar, şah damarı anlamına geldiği gibi bel kemiğinin içindeki omirilik manasına da ifade etmektedir. Demek ki Hazreti Peygamber kendi sözlerini Allah söylemiştir diye ona atfen Kur'an'a koyup söyleseydi Allah onu kıskıvrak yakalayıp şah damarını kesecekti. Bu ifadeler dehşet vericidir. Bu ayetleri günümüze getirip açıklamamız gerekiyor. Geçmiş alimlerle günümüzün din alimleri ve eğitimcileri kendilerine sorulan dini bir konuyu Kur'an'a gitmeden diğer alimlerin sözleriyle cevaplandırmış veya cevaplandırmaktadırlar. O dini sorunun Kur'an tarafından çözülüp çözülmediğine bakmıyorlar. Kur'an'ın getirdiği ve oluşturduğu dinde Kur'an'a yer verilmiyorlar. Kur'an'a bakmadan onu bir tarafa bırakarak beşeri görüşlerle dini konudaki soruyu cevaplandırıyorlar. Onlar dini beşerileştirmekte ve din alanının ihtilaf ve ayrılık alanı haline getirmektedirler. Din adına Kur'an'da eksiklik yoktur. Onun için ilahiyat ve din eğitiminden eskiden beri gelen korkunç bir hatanın kurbanı olmaktayız. Kur'an'da olmayanı hadiste, yani sünnette, onda olmayanı icmada, onda olmayanı içtihatta aramalıyız şeklindeki öğreti Kur'an'a hakarettir. Bu anlayış veya metot Kur'an'ın yetersizliğini, onda noksanlık bulunduğunu iddia etmekten başka bir şey değildir. Bir bakıma Allah Kur'an'ı ve dini eksik bırakmış, insanlar o eksikliği dolduracaklar gibi bir iftiradan ibaret olan büyük bir hata yapılmaktadır. Dinin kendisiyle din kültürünü karıştırmamak gerekiyor. Kur'an dinin kaynağı, dinin kendisidir. Hazreti Peygamber'in sünneti olup tatbikatıdır. Kur'an'ın eksikliklerini doldurma yetisine sahip değildir. Hele diğer alimlerin görüşleri her ikisinin de eksiklerini doldurma yetkisine hiç sahip değildir. Yüce Allah'a isnaden bir harf bile ilave etmede Hazreti Peygamber'e müsaade edilmezken bizler kendi görüşlerimizi din olarak nasıl sunabiliriz? Bu durum hem dine iftilah sokmuş, ayrılıklar meydana getirmiş hem de Allah'ın azabına neden olmuştur. Oluyor ve olacaktır. Yüce Allah bu konuda şu açıklamaları yapmaktadır. Bu azabın sebebi Allah'ın kitabı gerçek olarak indirmiş olmasına rağmen kitapta ayrılığa düşenler elbette derin bir anlaşmazlığın içine düşmüşlerdir. Parantez. Bakara 176. Dinlerini parça parça edip gruplara ayıranlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir. Parantez. Enam 159. Aynı ayetin bir benzeri Rum 32'de yer almaktadır. İnsanlar vahşi hayvan haline gelebiliyor ve dinlerini parçalayabiliyorlar. Parçalama işi vahşi hayvanlar yapar. Kendi görüşünü din gibi gösterip ihtilafa düşenleri Yüce Allah dini parçalama ile suçlamaktadır. Bütün bu ayetlerden şu neticelere çıkartıyoruz. Birileri kalkıp icmayı Kur'an ve sünnetin önüne geçiremez ve geçirilmemelidir. İcmadaki delilin de Kur'an'dan onay alması, Kur'an egemenliğinde sorgulanması gerekiyor. İcmayı Kur'an'ın önüne geçirirseniz Kur'an onu nasıl sorgulayacaktır? İcma diğer bakımından üçüncü sırada ama delil bakımından birinci sıradadır diyenler kendi imanlarını sorgulamalıdırlar. Kur'an'ı böylesine dışlamak, Kur'an'ı anlamamak, Kur'an'a uzak kalmak imanı yer bitirir. Hurafelerin içinde boğulan bu insanlar akademik unvan kullanamazlar. Gelin de akademisyen görün. Akademisyenlerin düştüğü durumu görün. İslam'a ve Kur'an'a verdikleri ızdıraba bakın. Bakın da ahanız dağılır yıksın. 3. Bölüm İbadet 1. İslam'ın şartları. Hazreti Peygamber'den sonra hangi çağda rivayet edilmiş ise İslam'ın şartının 5 olduğu ifade edilmiştir. Bunun